Moral FM, zamana değer katar.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti sizlerin, bu cennet gibi vatanın, güzel insanlarının, topraklarının ve ülkemizin, bayrağımızın, devletimizin, hanelerimizin, gönül hanelerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak bizleri selamıyla, saadetiyle muhafaza eylesin. Hakiki selametten, hakiki saadetten nasipdar eylesin. Ve saadeti, selameti gelip geçici olanlardan değil, ebedi saadete erişenlerden eylesin. Bugün birazcık trafik sıkışıklığından dolayı da programa geç kaldık. Bunun için özür dileriz. Bir 5 dakikanızı, 4 dakikanızı almış olduk. Hakkınızı helal edin. Bu sebepten dolayı bendeniz. Hemen Hikem-i Atayiye'den 2-3 sözle başlayacağım. Herhalde araya buçukta gideceğiz büyük bir ihtimalle. O yüzden burayı kısa tutacağım. Sonra da Mesnevi-i Manevi'den, yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevisinden sohbete, efendim oradaki metinlerle, oradaki beyit ve manalarla ülfete devam edeceğiz inşallah. Şimdi Hikem-i Atayiye'de şöyle bir söz var. Levle cemilu setrihi lem yekun amelun ehlen lil kabuli. Şimdi biz hep Allah Teala'nın settar oluşundan bahsederiz. Lütfen dikkatli dinleyin kıymetli dostlar. Galiba biraz da yaşımızdan mıdır nedir, senelerdir bazı şeyleri anlatmaktan mıdır nedir, asla üşenmedik, hiçbir zaman da sıkılmadık. Ama bazı şeylerin artık yanlış anlaşılmasından da gına gelmedi değil. Yani birkaç kelime bir şey olup ondan sonra bu işi sınırlandırmaya yönelik şekildeki konuşmalar, sadece algıyı belli böyle birkaç cümleye efendim rapt ederek hep onun üzerinde zikzak çizmeler, galiba pek artık bize şey yapıyor, fazla yavan gelmeye başladı. Yani bir Cenab-ı Hakk'ın bir Esma-i Hüsna'sı meselesinde, işte senelerdir Ramazan programı yapılır. 2-3 kelimeyle, 2-3 cümleyle, hani biz biraz değiştirelim dedik, geçen sene bir şeyler yapalım dedik ama öyle pek laf aramızda pek fazla da böyle bir ses getirmedi. Kimsenin dikkatini bile çekmedi yani. Laf kalabalığı gibi görüyor insanlar, cümleleri biraz böyle farklı şekilde dizdiğinizde, aa böyle de tarif etmiş ama diyor, kafasındakine devam ediyor. Metni tefekkür için okuyan insan gittikçe azalıyor. Bendenize sorarsanız, yüzyıllardır sayı hiç değişmedi. Agah olanlara, arif olanların sayısı hiç değişmedi. Ne bir arttı ne bir eksildi. Çok gibi görünüyoruz ama idrak eden, tefekkür eden insan sayısını şöyle bir hesaba kitaba vurduğunuzda milyonlarla artış var ama bir adet bir haneyi bile değiştirmeyecek bir yükselme olarak da siz bunu görebilirsiniz. Nicelik evet çok, fakat nitelik aynı, eskisi gibi var yok. Şimdi efendim bu settar kelimesi, Allah Teala'nın settariyeti işte nedir? Hemen herkesin hakkında ilk vurgulanan, ilk anlatan, çünkü en çok o anlatılmıştır, en çok o tarafı konuşulmuştur. Anlatanlar bilmediklerinden hiç şikayet etmezler. Hep cemaatin ve halkın anlayamayacağından şikayet ederler. Ve anlatmaya da çalışmazlar. Settar, Allah Teala'nın seni günahlarını affetmesi. Peki ben ibadet ederken ne yapıyor bu? Bu settar ismi ne yapıyor bende? Oruç tutarken ne yapıyor? Secdedeyken ne yapıyor? Efendim işte oraya girmeyelim. Yani Allah günah işlediğin zaman günahları settreder. Yahu kardeşim böyle değil bu iş. Yani senin secdeni de setrediyor. Senin rükûnu da setrediyor. Senin sadakanı da setrediyor. Senin zekatını da setrediyor. Nasıl? E layık amel yapamıyorsun ki. Ona layık amel yapamadığın için Allah Teala merhametiyle yahut adli ilahiyesiyle bir hesaba kitabı bu işi vursa, sen Settar ismi şerifinin dışına hiç çıkamıyorsun ki zaten. Sadece kabahat yaptığında seni setretmiyor ki, ibadet yaptığında da seni setrediyor. Kul sayıyor seni. Başka? Bak sende bir nefay-ı ilahi var. Allah'ın ruhumdan ruh üfürdüm dediği ruh var. Nerede bu? Setrediyor. Nereden setrediyor? Senin sende setrediyor. Başka? Senin ruhun, görünen cevherin, esas cevherin açıkta ve dışarıda olsaydı ne şeytandan ne insandan sen başını kaldırabilir miydin? Senin ruhunu setreden Hazreti Allah, senin kıymetini setreden Allah. Daha anlatayım mı? Bitmedi ha. Yani bitti zannediyoruz çünkü. Aa Settar, biz bunu biliyorduk. Hayır efendim, okumuyoruz. Kusura bakmayın, okumuyorsunuz. Dinlemiyorsunuz. Sohbet anlatıldığında bir kelime iki kelime ezberinizde olan kelime bulunca o sohbeti dinliyorsunuz. Yeni bir şey söylemek isteyen olduğu zaman ağırlık çöküyor. Esniyoruz. Gözlerimiz kapanıyor. Neden? Ruha müteallik, ruhla alakalı meseleler. Ve hoca çok derin konuşuyor diyorlar. Neresi derin? Yahu benim konuştuğum bir mevzu ne kadar derin olabilir ya? Benim gibi bir adamın konuştuğu mevzu ne kadar derin olabilir? Biz burada halleşemiyoruz. Biz burada bir şey aktaramıyoruz. Moral efendim, moral sahibi olmak lazım. Ama moralimizin neyi bozduğunu da bilmemiz lazım. İnsan hadiseyi tespit eder, vakayı ve hastalığı tespit ederse, onun üzerinde yaptığı ameliye, tedavi ve teşhis faaliyetleri ona moral kazandırır. Kendinde ne olduğunu bilmeden yaşayan bir insan, günlük, anlık, haftalık, aylık, 10 senelik, 5 senelik sevinmelerle ömrünü harc ederse, sonundaki moral çöküntüsü nasıl olur? Kafa yormamız lazım. En önce buradan sesleniyorum efendim. En önce alim olan, hoca olan, bu insanlara kanaat önderliği yapacak olan kişilerin lütfen biraz kafa patlatması, biraz gönülde sızı çekmesi lazım. En azından yapamıyorlarsa, bendenizin yaptığı gibi, hiç olmazsa buna kafa yoran, gönül yoran insanların eserlerini doğru bir şekilde aktarmak için gayret etmek lazım. Anlar, bizim insanımız anlar. Bizim insanımız iyidir. Bizim insanımız güzeldir. Her ne olursa olsun anlar. Herkesin ailesinde muhakkak ya bir veli ya bir şehit vardır. Herkesin ailesinde muhakkak bir Kur'an ehli vardır. Allah'ın nazarına uğramış bir dede, bir nine muhakkak vardır. Semtinde evliya vardır. Şehrinde bir kutbu alem vardır. Bir sahabe-i kiram vardır. Vardır kardeşim. Bu insan çok güzel bir insandır. Ama anlatmak lazım. Settar. Evet, Settar'ı konuşuyoruz. Doğuda Sitar ya Rab diyorlar. Arabanın üstüne yazıyorlar. Bir sürü kamyon görürsünüz. Merak ettim, bu Sitar nedir? Sitar gibi yazıyorlar. Yıldız manasına geliyor. Acaba dedim Farsça'da da Sitar yıldız demek. Ama ya Rab diyor sonuna. Sitar ya Rab. En sonunda askerdim, sordum. Dedim sizin kamyonların, efendim otobüslerin üzerinde böyle Sitar ya Rab, Sitar ya Rab. Bu nedir dedim ya, firma mıdır nedir bu? Vallahi asker ağabey dedi, bu sen bunu anlamazsın dedi. Dedim ben anlarım, ben biraz Arapça biliyorum. Hafif Kürtçe de biliyorum, hafif Farsça da biliyorum. Bak şimdi bu dedi Allah'ın Sitar ismidir dedi. Hangi Sitar? Settar. He. Meğer orada kamyonların üzerine Settar ya Rab yazıyorlarmış. Sonradan işin şeyini de çözdüm Erenler, sırrını da çözdüm. Mazot getiriyorlar ya Suriye'den. Settar ya Rab dedi yazıyorlar kamyonun üstüne. Ya Rabbi setret. Hop geçiriyorlar galonlarla benzini, mazotu. Yahu o gün güldüğüm kadar, yani beni görenler deli zannetti. Çözdüm işi. Dedim ki buradan bu işi yaptığınız için yazıyorsunuz değil mi? He vallahi asker ağabey dedi. Yakalanınca çok fena canımızı yakıyorlar dedi. Paramız gidiyor dedi. Setter ya Rab diyoruz, siter diyorlar onlar. Siter ya Rab diyoruz, geçiyoruz dedi. Şimdi iş böyleyse, iki tane mazot götürmek için setter diyorsan, Allah kerimdir, rahimdir. Tabii ki sana bir şey tecelli eder. Ama bu mudur ya? Bu mudur? Hollywood filminden bilmem ne paralel yapıya kadar aklın eriyor da. Çocuğunun bilinmesinden anaokulundan alıyorsun da fizik bilmem ne tıp mühendisi olmasına, tıbba girmesine aklın eriyor da. Allah'ın esmasına gelince bu kadar mı beyin, bu kadar mı dar düşüneceksin sen? Aslında doğudaki o insanımız kendisini aşmıştır. Açılım yapmıştır. O kadarcık anlamakla bile hareket kazanmıştır. Sen ben Settar'ı düşünürüz de daha milim ilerlememişiz. Ayıp değil mi ya? Arkadaşlar sizce ayıp değil mi? Settar başka nedir Settar? Allah Teala senin güzel amelini ve eriştiğin dereceleri senin gözünden saklar. Setreder. Neden? Şımarmayasın diye. Ucup göstermeyesin diye. Anlatayım mı daha? Ahiretteki menzilini senden saklar, Settar'dır. Neden? Ümidin kesilmesin diye. Kabirdeki halini setreder. Dışarıda da setreder, sende de setreder. Niye? Korkmayasın diye. Amelden kesilmesin diye. Kesilmeyesin diye. Erişeceğin şefaati de senden setreder. Neden? Şımarmayasın, amelsiz kalmayasın. Şefaate güvenip de ibadetten düşmeyesin diye. Senin anlayışına göre her makamda Kur'an-ı Kerim'in senin idrakine göre gelmesiyle senin aklındaki perdeleri yavaş yavaş açar. Settardır. Perde perde Kur'an-ı Kerim'i sana aşar. Sen yaklaştıkça Kur'an açılır. Sen yaklaştıkça Kur'an açılır. Çünkü açılan sensin. Sendeki çirkinliği Kur'an'a bulaştırmaz. La yemessuhu illel mutahharun der. Seni setreder Kur'an'a bulaşmasın diye. Kur'an'ı setreder sen kirletmeyesin diye. Settar'ı mı konuşuyorsun sen? Gel bakalım konuşalım Erenler. Gel sadece Settar'ı konuşalım. Allah'ın bütün isimlerinin hepsini. Sen Settar'dan seyredemiyorsan, Settar denildiğinde Esma-ül Hüsna'nın bütün isimleri aklına gelmiyorsa, bunca zaman sen ne okudun Esma-ül Hüsna? Sen ne okudun Allah kitap? Sen ne okudun itikat hakkında? Ne okudun diye bir düşün. Settar bu kadar ucuz mudur ya? Settar gibi Allah Teala'nın gözümüze gözümüze ilan ettiği fakat yine de Settar olan kaç ismi sayabilirsin ki zaten? Kaç isim üzerinde düşünmen lazım ki? Seni en çok alakadar eden kısmıyla, günahımı örten kısmıyla ilgileniyorsun. Öyle değil mi? Peki bu kadar çok günah işleyen insan olarak gene de daha fazla Settar'ı merak etmen icap etmez miydi? Söz şu. Eğer onun o güzel kusur örtücülüğü olmasaydı, hiçbir amel kabule layık olmazdı. İşte Hikem-i Atayye'de de böyle söylüyor. Levla cemilu setrihi lem yekun amelun ehlen lil kabuli. Eğer sen onun ne zannediyorsun? Senin sadece günahını setrettiğini mi? O senin ibadetlerini setretmese, kabahatini setretmese, hangi ibadetin acaba kabule şayan olabilirdi? Settar, bu kadar Allah Teala'ya aşık olabilirsin, bu kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedersin, senin aşkını sana haddi ve hududu nispetinde, Habibi edibini bu alemleri yakmayacak, fakat rahmet olacak şekilde indiren Allah, Habibi üzerinde de Settar değil midir? Senin her şeye meylin ve muhabbetin vardır. Her muhabbet ettiğin şeye vücut bulsaydı ve her muhabbet ettiğin şeye vuslat bulsaydın, Allah'a kaç kere şirk koşar, masivaya ne kadar muhabbet ederdin? Bunu görmüyor mu gözün? Bak, senin muhabbetini de senden setretti. Setr olan nedir? Allah Settardır ama Allah örtülü değildir. Allah'ın cemalinde sütre yoktur. Sen kendi vücut ikliminde Settar'ın seni kendi gözünden setrederek hicapları kaldırmasını bile kelime-i tevhidle, güzel amelle, sana ihsan ettiğini göremiyorsun. Ama Allah settardır. Senin benim bu körlüğümü, senin benim bu perde altındaki saklanmamızı da görmezden gelir. Orada da settariyeti vardır. Bendenizin şu hızlıca konuşmasından fark edebildiğim 28 kadar manasını vermeye çalıştım settar kelimesini. En azından 99 olmalıydı. Fakat şimdi bir araya gidiyoruz. Araya gittiğimiz için de sizleri bu suallerle baş başa bırakıyoruz. Tekrarı var mı? Bendeniz bir daha konuşmayacağım. Fakat bundan sonraki kısımda Hazreti Mevlana'dan Mevlana Celaleddin Rumi'nin Kuddüs'e Sirruhul Ali Mesnevi Manevisinden bilindik, hoşunuza gider, tam da istediğiniz gibi hikaye anlatacağım. Ama hikaye değil. Aslında Hazret Settar ismine sığınmış, hikaye altında Allah'ın settariyetini anlatmış. Tamam mı erenler? Görüşmek üzere, bekliyorum.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Moral FM, sizin sesiniz.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlarımız, sizlerle beraberiz. Aslında hiçbir zamanda ayrılmıyoruz. Sizden bir dinleyen, bizden bir konuşan var. Biz beraber olduğumuzda ümmetiz. Tek başımıza ümmet değiliz. Birbirimizle buluştuğumuz zaman ümmetiz. Allah birbirimizle buluşmaya mani olan perdeleri kaldırsın. Bunu perdelemek isteyenleri kendi perdeleri arasında ıslah eylesin. Ümmet-i Muhammed'i birbirine düşürmek isteyenleri Cenab-ı Hak ıslah eylesin. İslahı mümkün değilse Cenab-ı Hak bizden uzak olmak ve bizlere şerleri bulaşmamak kaydı şartıyla onları kendi fitneleri, fesatları arasında inşallah bertaraf eylesin. Şimdi Mesnevi Manevi'ye devam ediyoruz. Mesnevi Manevi'de çok güzel bir mevzu var. Çok güzel bir mevzu var. Şimdi inşallah onu konuşacağız. Davud Peygamber aleyhisselam zamanında çalışmadan ve zahmetsiz olarak rızık isteyen bir adamın, bir talibin, dua eden bir zatın hikayesi anlatılıyor. Ama ondan evvel şöyle bir şey var. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış olan, iyi bak ve dua et ki Cenab-ı Hak bana dua edin, size icabette bulunayım buyurmuştur. Dostlar, bu ayeti kerimeyi, Ud'uni estecib lekum ayeti kerimesini inceleyen müfessirler, üzerinde mütalaa eden müfessirler, o istecib lekum, yani duanızı kabul edeyim şeklindeki ayetin, biz daha dua etmezden evvel, şimdi biz bunu duyduk, biz daha dua etmezden evvel duamızı kabul edecek bir Allah'ın varlığına işaret etmez mi? Yani biz dua ettiğimizi duayı kabul eden değil. Biz daha dua etmezden evvel dua kabul edici bir Allah vardır. Şimdi bakın, zaten ilk bölümde yeteri kadar şöyle bir hallaç pamuğu gibi attık. Fazla sizi üzmeyeyim ama biraz da kendi elinizin altındaki şeylerden misal vereyim. Bilgisayarı fişe takıyorsun. Yani adi misal verilmez. Ulvi mevzuata adi misal verilmez. Fakat tefekkür sahası daraldıkça artık biz de neyi misal vereceğimizi şaşırıyoruz. Şimdi bir cihaz hazırlıyorlar. Diyorlar ki bu işte filanca bilmem ne sürümü olan şu kadar gigabayt, şu kadar megabayt, kilobayt neyse bir sürü byte'lı bilgisayarı önünüze koyuyorlar. Şu kadar erişim hızı var. Bu saniyenin bilmem ne kadar şu kadar. Evet, takıyorsun fişeğe. Başlıyorsun tuşuna dokunmaya. Orada hemen tuşuna dokunduğun zaman yazıyor. Sen yazdığın için mi yazıyor? O yazma ameliyesi o zaman mı oluşuyor? Yoksa sen daha yazmazdan evvel o program hazırlanmış mı? Hazırlanmış değil mi? Bak, Allah Teala dua edici bir Rab olarak beklerken, bir insan dua etmezse iki türlü vebal altına giriyor. Bir, dua emrini yerine getirmediği için. İki, onun dua edici olduğunu bilen ve yaratan Hazreti Allah, dua kabul edici olarak ona kendisini beyan etmesine rağmen, haşa öyle beklerken, haşa beklemiyor tabii ama, senin ona dua bile etmemen. Bu işin de saygısızlık tarafıdır. Allah çok merhametlidir. Bak, milyon sene evvel, milyon sene sonra gelecek olan kişinin lazım olacak yakıtını, o fosilleri, o binlenmeleri, şunları bunları falan yaparak ne yapabilirler? Kullanabilirler diye Allah Teala merhametiyle onu toprak altında saklamış. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar kudreti olduğuna inanıyoruz da, peki ya rızkımızı bu kadar bekleten Hazreti Allah'ın olduğunu, rızkımızın milyonlar sene evvel hazırlık aşamasında, o hazırlık sürecinde bekletildiğini aklımız eriyor da, Rezzak'ın ezelden bize affedici, dualarımızı kabul edici olduğuna niye bir türlü aklımız basmıyor? Çünkü baktığımız, gördüğümüz daire kendi vücudumuzla alakalı daire. Bu nevi dersleri bendeniz senede 5-6 kere yaparım. Bazı şeyleri çok net olarak anlatıyorum. Ama ne olacak? Müşterisi kimdir bilmiyorum. Zaten şu anda sizi görmüyorum. Mikrofondan konuşuyorum. Lazım olacak. İstidadı olanlara aktarıyorum. Tekrar ediyorum efendim. Bizim tevhidde Allah'ı algılamakta çok büyük bir eksikliğimiz ve tefekkür nakıslığımız var. Biz Cenab-ı Hakk'ı kendi vücut dairemizde müşahede etmeye çalışıyoruz. Biz biz olduğumuz müddetçe göremeyeceğiz. Len terani. Kendimizle alakalı, Rezzak kısmıyla alakalı görüyoruz. Ne kadar da Rezzak deyip şükretmeyi Allah'ı tefekkür zannediyoruz. Suyunun suyunu bile görmedin. Zatından haberin yok. Efalinden haberin yok. Sıfatını hiç merak etmezsin. Esmasını bile doğru anlamazsın. Allah'ı tefekkür müdür bu? Tabii ki değildir. Tefekkür olmadığı için insan yetişmiyor. Arif yetişmiyor. Arif insan olmadığından dolayı da sayı hep aynı kalıyor. Milyonlarla artıyoruz. Nicelik artıyor. Nitelik hapı yutuyor. Her kimin kalbi, devam ediyor beyitte, her kimin kalbi illetten salim olursa, Zülcelal vel ikram olan Allah'ın kurbi kabulüne kadar gider. Kalbimizi illetten azade ettiğimizde, kendi vücut dairemizde değil de, vacibül vücut olan Hazreti Allah'tır. Yegane vücut ona aittir. Yegane zat var odur. O beni var ettiği kadar ancak o kadar ben varım. Benim varlığım ona kurban olsun diye yaratıldı. Ben o Rezzak'ın rızkını görür de Rezzak olan Allah'ı nasıl görmem? Settar olan Allah'ı nasıl görmem? Çilesini çekmeyen, derd ehli olmayan bir insan kendi kabuğunu bile kıramamış bir yumurtanın içerisinde dünyaları fethettiğini zanneden, Rahim'le Rahman arasında sıkışıp kalmış bir ceninden ibarettir. Evet, gözü açılmamıştır. Kendi vücut gaidesi, kendi anlayışı kadarıyla, kendi vücudundan yansıyan kadarıyla Allah'ı tefekkür etmenin böyle bir kısır döngüye insanı sokması mevzu bahistir. Davut peygamber zamanında dua eden bir zatı anlatıyor Hazreti Mevlana. Seri olarak geçeceğim. Mesnevi dersini Pendik'te ve Sultanbeyli'nde biz kısmen yapıyoruz. oradaki derste de işlemiş idim bir bölümünü. Şimdi orada dinleyen kardeşlerimiz ve dinlemeyen siz dinleyicilerimiz için biraz daha farklı ve hızlı olarak bu dersi işleyeceğiz. Gece gündüz feryat figan eden bir fakirin hikayesi hatırıma geldi buyuruyor Hazreti Mevlana. Hatırıma geldi. Hani duayı anlatıyor, hatırıma geldi. Evet, niye gelmiş acaba hatırına? Avlanmaksızın, zahmet çekmeksizin, mal devri suretiyle kazanmaksızın Allah'tan helal rızık isterdi. Bakın evliya, arif ve alim olan zat ne kadar güzel anlatıyor. Bize göre söz uzatmak ama değil, helalin dairesini anlatıyor. Avlanmak, zahmet çekerek bir iş yapmak veya miras kalması, mal devri. Bunların haricinde sana gelen şeylerin hepsini sorgulaman lazım. Zahmetsizce kazanıyorsun. Kendin avlanmamışsın, kendin emek çekmemişsin, miras da kalmamış. Malını gözden geçir. Haram karışmış olabilir. Helal dairesini anlatıyor. Evet. Mal devri suretiyle kazanmaksızın Allah'tan rızık istiyordu. Dua ediyor. Dördüncüsü nedir? En temiz olanı. Ya Rabbi zahmet de çekmeyeyim. Avlanmaya da ben kalkışamıyorum. Kimsenin ölüp edip de bana mal devri yapacağını da beklemiyorum. Ben senden bekliyorum diyen adamın kıssası. Evet. Bundan evvel onun bazı hallerinden bahsetmiştik. Lakin araya bazı bahisler girdiği için hikayenin nakli gecikti. Öylece kaldı gitti. Evvelce anlatacaktım size bunu ama araya başka sözler karıştı. O yüzden anlatamadıydım. Şimdi hatırıma geldi. Anlatıyorum. Allah'ın fazlı ihsan bulutu hikmet yağdırınca o talihin halini nereye kadar gittiğini söyleyeceğiz. O talibin efendim, o talihin dedim, talibin olacak. Allah Teala'nın rahmeti inip de ihsanlar saçtığında bu iş o kadar güzel bir noktaya doğru gider ki senin istediğinden de öte bir noktaya gelir. Men yettakillâhe yec'allehu mahraca ve yerzukhu min haythu la yahtesib. Allah Teala'dan çekinenler, Allah Teala'ya dikkat edenler, Allah'la kulluklarına dikkat edenler için biz sıkıntılardan bir çıkış, onlara hiç ummadıkları bir ihsan kapısı, bir çıkış, ruhları hapishanede olan bu dünyadan onlara ferahlık verecek bir hürriyet, bir saha açarız. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Onları hesapsız, ne onların umdukları ne de hesaba gelen, ne onların hesapladıkları ne de geldiğinde hesap edilebilecek olan ne yaparız? Rızıklarla rızıklandırırız. O cihetten, düşünmedikleri cihetten ve geldiğinde de şu kadar kıymeti var diye hesap edemeyecekleri efendim güzellikten onları nasipdar ederiz. Ayeti kerimesini değil mi hatırlatıyor? Evet. Şimdi bu hikayenin başı şöyleydi efendim. Allah Teala'dan rızık istiyordu bir kişi. Oturdu, yalvardı, dua etti. Sonra ne oldu? Kapısını bir açtı ki bahçenin içerisinde bir sığır duruyor. Allah Allah dedi. Bak duam hemen kabul oldu. Sığırı yatırdı zaten aç günlerdir. Kesti, yedi. Bu sırada sığırın sahibi de, yani sığırın sahibi olduğunu iddia eden zat da sığırının peşine düşmüştü. İzini sürdü, takip etti, geldi. Bir baktı ki bu adamın kapısından içeri girmiş ve işte etler kesilmiş, hayvan kurban edilmiş. Bu dua edip de zahmetsizce rızık isteyen kişi de çıkışarak dedi ki, ey zulüm ederek benim sığırımı kesen, ey ahmak hırsız, insaf et ve aklını başına al da benim sığırımı niçin öldürdün onu söyle. Rızık talibi dedi ki, Ben Allah'tan rızık istiyor ve kıbleye münacat, kıbleyi münacat ve niyazlarımla süslüyordum. Dönmüştüm, dua ediyordum Allah'a. Eskiden beri ettiğim o dua müstecap oldu. Sığır geldi. Ben de rızkım olduğu için onu kestim. İşte sana cevap dedi. Başka bir şey arama. Yani ben gidip de çalmadım, hayvanına ayartmadım. Böyle dua ederken sığırı bahçemin kapısının içinde, kapımın önünde bulunca Allah duamı kabul etti diye düşündüm ve eminim de bundan dolayı olduğuna. Çünkü böyle devamlı olan bir şey değil bu. Hayatımda ilk defa başıma geliyor. Bundan başka bir niyetim yok, bundan başka da bir cevabım yok deyince sığır sahibi bu cevap üzerine hiddetlendi, rızık talibinin yakasından tuttu ve sabredemeyerek yüzüne birkaç da yumruk vurdu. İyice hiddetlendi ve tokadı attı yani. İki hasmın da Davud Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna gitmesiyle iş farklı bir boyuta geçiyor sayın dinleyiciler. Ne yaptı? Hem vurdu. Bakın bu detayları niye veriyor Hazreti Mevlana, birazdan söyleyeceğim. Ve onu Davud Peygamber'in huzuruna kadar çekerek götürdü ve dedi ki: "Ey şaşkın ve ahmak zalim, gel. Ey hilekar, böyle soğuk hüccetleri bırak da aklını başına al ve kendine gel. Ne demekmiş dua etmek? Dua da ne oluyor? Benim yüzüme ve sakalıma gülüp eğlenme. Sen böyle karşında adam var senin. Kimi kandırdığını zannediyorsun?" Rızık talibi dedi ki: "Ben Allah'a dualar ettim. Tazarrularda bulundum. Çok da zahmet çektim. Ben ne kadar zahmet çektim biliyor musun sen? Ben nasıl Allah'a yalvardım, senin haberin var mı? Ben duanın kabul olunduğunu yakinen biliyorum. Ey kötü hitaplı, sen başını taşa vur. Ben yalan söylemiyorum. İçimde Allah'ın dualarımı kabul ettiğine dair hissiyatı tam olarak yaşıyorum." Allah Allah. Sığır sahibi dedi ki: "Ey Müslümanlar, toplanın da şu adi herife bakın. Şunun saçmalıklarını dinleyin. Ey Müslümanlar, Allah rızası için söyleyin. Dua benim malımı, bana ait olan bir malı nasıl olur da onun eder? Eğer bunun buna imkan olsaydı bütün alem dua ederler, kin ve garazla birbirlerinin mülkünü gasp ederlerdi. Dua ile ele bir şey geçseydi kör dilenciler muhteşem ve muazzam birer bey olurlardı. Bu kadar kör oldukları için eski zamanda körler dilenirmiş efendim." Yani gözden mahrum olduklarından, görme duygusundan, daha doğrusu duygusundan onlar uzak değiller. Görme hassası kendilerinde bulunmayan dinleyicilerimize selam ederim, gözlerinden öperim. Onlar kör değil, hakikati göremeyene kör derler. Evet, o gözden mahrum olan insanlar gece gündüz dua ediyorlar. Eğer dua bu kadar kabul olsaydı onlar zengin birer bey olurdu diye de kendi görüşünü herkese ilan ediyor. Affedersiniz efendim. Şimdi burada devam eden şu cümlelerden sonra size dikkatinizi çekebilecek bir teşhiste bulunacağım, mütalada bulunacağım. "Sen vermezsen kimseler bir şey vermez. Ey rızık kapılarını açan Allah, şu ihtiyaç bağını da sen aç." Halk dediler ki: "Bu Müslüman doğru söylüyor. Bu dua satıcısı, yani ettiği dualardan bahseden ise zalimdir." Şimdi burada halkın da işe karışması var. Dikkatli dinleyiniz. Adamı götürürken Davud Aleyhisselam'a gitmezden evvel bir kere adamı dövüyor. Adama hakaret ediyor. Adamı dövüyor. Sonra getiriyor, halka rüsvay ediyor. O kişi kendi zannınca temiz, sinesi tertemiz. Yani içinde bir hainlik yok. Başkalarına duasını göstermemiş. Fakat erişmiş o menzile ve kendisine hakaret edildiğinde de "Ben Rabbimden benim isteğim" diyor. Bakın bu detaylara çok dikkat edin. Fakat o kişi onu yine halka rezil ediyor. Hem kendisi vuruyor, hem halka rezil ediyor. Sonra Bakın ne diyor halk. Bu dua nasıl mal ve mülk sebebi olabilir? Şeriat bunu nasıl ahkamı arasında kabul eder? Ya satın almak veya biri tarafından hibe olunmak yahut da biri tarafından vasiyet edilmek gibi hallerde sen bir mülk sahibi olursun. Bu yeni şeriat hangi kitapta yazılıdır? Binaenaleyh ya sığırı geri ver yahut hapishaneye git diye halk da kendi reyini söylüyor. Rızık talibi olan, dua eden, o Allah'ına yalvararak, semavata da başını kaldırarak, biliyorsunuz Allah'a bazen böyle yalvarırken insan başını farkında olmadan göğe doğru kaldırır. Orada Allah gökte olduğu için değil, tecelli mahalli yukarıda olduğu için ve bize göre ulvi gökyüzü olduğu için göğe doğru başı kaldırmak böyle durumlarda, dertte olduğu anlarda günah değildir. Fakat bir kişinin normal halde başını göğe kaldırarak dua etmesi mekruhtur. Müminin avuçları semaya açık olacak. Hani bazıları diyor kıbleye dön dua et. Canım kıbleden istemiyorsun ki, Allah kıblede değil ki. Duanın mahalli gökyüzüdür. O yüzden avuçlar semaya açılır. Semaya doğru açık tutulur. İster kıbleye dön, ister başka bir tarafa dön. Döndüğün cihetten istemiyorsun ki. Türbenin önüne geliyorsun. Allah'a dua ederken Fatiha okuyor. Avuçlarını açıyorsun. Dışarıdan bakan diyor ki, aa avucunu açtı bak türbeden istiyor. Ya elini böyle ver ver bana diye bir işaret yapmıyorsun ki. Göğe o işaret. Duanın kıblesi gökyüzüdür. Bitti. Bu kadar. Duanın kıblesi gökyüzüdür. O yüzden avuçlar semaya açılır. Bu rızık talibi de avucunu açarak, yüzünü açarak dedi ki, ya Rabbi, aramızdaki vakayı, yani benim dua edişimi, senin kabul edişini senden başka kimse bilmiyor. O duayı kalbime sen ilham ettin ve ben de yüzlerce ümit uyandırdın. İlahi ben o duayı beyhude yere etmedim. Yusuf aleyhisselam gibi rüyalar görmüş ve onun üzerine etmiştim. Sadık rüyalar gördüm. Ben kendi hin fikirlerimi karıştırmadım. Nefsimi bu işe ortak etmedim. Berrak ve temiz bir şekilde sana yalvardım. Ya Rab, sen biliyorsun benim haklı olduğumu. Beni rezil etme diyerek ne yaptı? Bu kişi de dua etti. Şimdi dikkat çektiğim noktayı size hatırlatarak araya doğru gidiyorum. Belki arayıp bulursunuz siz de. Arada. Aramakta. Bu adam onun hak olarak mahkemeye çıkmasını isteseydi ona peşinen hakaret eder miydi? Ona yumruk atar mıydı? Halka rezil eder miydi? Onun sırrını ortaya döküp de rezil eder miydi? Bu kadar şeyi yaptıktan sonra Davud'a müracaat etti. Hazreti Davud'a gidip de peygamberden adalet beklemesi gerekmez miydi? Hem kendi nefsini tatmin etti, gizli sırrını araştırdı, bir de gizli sırları halka döktü, terbiyesizliği yaptı. Baktığın zaman da haklı konumunda görünüyor. Bakalım bu işi nasıl feshedecek Hazreti Mevlana.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Moral FM, sizin sesiniz.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, son bölümde sizlerle beraberiz. Burası çok hareketli bu arada, Hüseyin kardeşim de görüyor. Yani burası bayağı bir haber merkezine dönmüş durumda. Bugün pazar böyle açıldı. Allah-u Alem böyle gidecek gibi görünüyor. Bugün çeşitlerin olduğu bir gün. Belki bugün bazı şeylerin de tefrik olduğu bir gün. Belki hallolacağı bir gün. Bu arada efendim, alakalı veya alakasız ama bu hafta içerisinde birçok sıkıntıya maruz kalan, bedeni rahatsızlıklar geçiren, efendim kazalar yapan, hastalık gören, sıkıntı yaşayan, acayip hareketlilikler yaşayan insanlar dua istiyorlar etraflarından. Sanki sayı artıyormuş gibi geliyor. Sanki böyle bu hafta böyle bir furya var. Yani sakatlanmalar var, yaralanmalar var, kazalar var, hastalıklar var. Yani çok, ne hikmetse, en azından bizim tanıdığımız insanlarda denk mi geldi, nasıl olduysa, bu hafta böyle bir hal var. Ben sordum, böyle güzel arif bir insandan sordum, efendim biz mi böyle vehmediyoruz yoksa nedir bu, yani sağdan soldan hep böyle bir aksaklık, arıza falan gibi bir şeyler oluyor. Kendisi şöyle buyurdu. Dedi ki, Allahu Alem ümmeti Muhammed üzerindeki sıkıntıları Hazreti Allah ümmete pay ediyor. Yani belli bir sıkıntıyı herkes hanesinde, etrafında, vücudunda, ne bileyim malında, bir şekilde canında yaşıyor. Bu daha büyük bir felaketi savuşturmak için müminlere verilmiş olan bir lütuftur. Ümmeti Muhammed'e dua edenler böyle zamanlarda biraz daha fazla sıkıntıya maruz kalırlar dedi. Bendenizin de kalbine bu fikir, bu söz yattı. Ne yalan söyleyeyim. Hani yatıp yatmaması önemli değil söyleyen kişi tarafından. Onun farkındayım ama hani bazen bazı şeyler doğrudur da insanın içine sinmez. Hayır, bu söz çok doğru gibi geldi bendenize. Hakikaten de biz bilmiyoruz nice felaketler, nice acayip şeyler belki üzerimizden böylece savuşturuluyor. Çünkü öyle eşikler vardır ki onu sadakayla aşamazsınız. Onu dua ile aşamazsınız. O duanın, sadakanın yanında ayrıca bedeni olarak da bir sıkıntıya düşmeniz, bir sıkıntıyla yüzleşmeniz icap eder. Öyle eşikler vardır ki hastalanmadan aşılamaz. Başına bir şey gelmeden oradan sıçrama yapılamaz. Öyle eşikler vardır ki o eşikten, o handikaplardan kurtulabilmek için bazen İnsanın malına, canına, çoluğuna, çocuğuna, etrafına, akrabasına bir şeyler gelir. Bunlar doğru yolda giden insanları bulduğunda o insanlar şöyle düşünmelidir. Rabbim beni muhafaza ediyor ve büyük belaları benden savuşturuyor. Rabbim beni temizliyor diye düşünmeli. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Böylece bu canlı yayında canlı canlı efendim bu mevzuyu da konuşmuş olalım. Neticede işte bu sığır sahibi böyle dua ediyor. Duasından sonra sığırın kapısına geldiğini görüyor. Onu kurban ediyor, kesiyor. Sığır sahibi olduğunu iddia eden kişi gelip benim sığırımı nasıl çaldın deyince adam ben dua ettim kapıma geldi diyor. Ondan sonra da o adama hakaret ediyor. Dua ile ne olurmuş ki? Dua, yani orada dikkat ederseniz duaya inanma noktasında da bir sıkıntı var. Adamı darp ediyor. Adamın gizli sırrını, kendi duasını, gizli efendim Cenab-ı Hakk'a yalvarmasını halka rezil ediyor, ifşa ediyor. Ondan sonra da hem de darp ediyor. Ondan sonra da Davud Aleyhisselam'dan adalet isteyecektir. Hazreti Davud Aleyhisselam, evet, mevzuyu duyuyor, kendisine ilan ediliyor daha doğrusu, geliyor. Ne var, ne oldu, anlatın diye sordu Hazreti Davud. Davacı dedi ki, ey Allah peygamberi, adalet istiyorum. Benim sığırım bunun evine gitmiş, bu da tutmuş onu kesmiş. Sual et, bak bir sor ki niçin sığırımı kesmiş, sana anlatsın. Davut Aleyhisselam da o rızık talibi olan dua eden zata dönerek, ne oldu, nasıl oldu bu iş, anlat bakalım. Ki orada bir tabir kullanıyor. Ey muhterem, ey kerem sahibi olan kişi, bu kişinin malını niye yedin? Yani ey bul kerem, ey ebul kerem, yani kerem sahibi olan zat. Yani bakın, muhterem kişinin malını niye yedin? Davayı fasledecek ya, ikisine de hakaret etmiyor. İkisine de insani olarak konuşuyor. Evet. Yalnız bana niçin sığırı yediğini söylerken dikkat et de doğru cümleler kur. Peygamberin huzurundasın. İş adalete intikal etmiştir. Yanlış bir cümle söyleme ki sonradan bunun dönüşü olmaz. Dedi ki, ey Davud, 7 senedir gece gündüz dua ediyor ve Allah'tan ya Rabbi helal zahmetsiz bir rızık istiyorum diye niyazda bulunmaktaydım. Benim bu türlü niyazıma erkek ve kadın herkes şahittir, vakıftır. Civarımdaki herkes benim böyle dua ettiğimi bilir. Çocuklar bile bu macerayı vasıf ve tarif ederler. Tabi Tahirül Mevdevi Hazretleri Farsça metinde geçen kelimeler anlaşılır bir vaziyetteyse mümkün mertebe başka bir şekilde kelime kullanmamış. Müteradifini, yani benzer bir kelimeyi kullanmamış. Beytin içerisinde geçen kelimeyi aynen aktarmıştır. O yüzden ben denizde şimdi hızlı okurken fazla bir değişiklik yapmamayı acizane uygun görüyorum. Ya Davud, bu hususu kime sorarsan sor sana aynı cevabı verecektir. Evet, bu adam duadaydı. Bu adamın kimsenin özel mahrem alanıyla bir işi yoktu. Dinlemeler yapmıyordu. Özel kimsenin duvarına kafasını dayayıp da dinlediği yoktur. Kimsenin malına bakmaz, kimseyi takip etmez, kimsenin ayıbını araştırmaz. Hakiki bir zahittir bu. Hakiki hal ehli bir insandır. Kimsenin kazandığıyla ettiğiyle uğraşan bir adam değildir. Boynunu bükmüş, uzdete çekilmiş, kendi evinde, kendi vatanında Allah'ına dua eder bir vaziyette. Bunu herkes söyler. İşte böyle olduğunda da sığır kapıma geldi, ben de kestim deyince Davud Aleyhisselam, bu sözleri bırak da davada şer'i hüccet olacak bir delil göster. Sen bunu şeriat olarak ispat et. Yani şer'an sen bunu ispat edeceksin ki ben hüküm vereyim. Sen böyle sözlerle girersen mevzuya ben nasıl hüküm vereyim? Böyle bunun, yani dikkat ediyor musunuz dostlar? Şeriatla izah edilemeyecek, kötü bir hareket değil, iyi bir hareket bile olsa, iyi meşru bir hareket bile görünse, şeriattan hükmü olmadığında ona hüküm verilemiyor. Nifaka vesaire yol açması açısından asla ona geçit verilmiyor. İşte bu mevzu çok mühim bir mevzu. Buraya da dikkatinizi çekiyorum. Biraz hızlı gideceğim. Bilenleriniz fark ediyordur. Yani arada bir 5-6 beyit atlıyorum ki hiç olmazsa bugün mevzu tamamlansın diye. Herhalde bir 10 dakikamız var. Değil mi Hüseyin kardeşim? Bir 10 dakikamız var herhalde. Bir 10 dakikamız var. Evet. Ayarlarız diyor. Yani sen yabancı değilsin diyor. Bir şey yaparız diyor. Peki. Bunun üzerine sen bana başka bir delil sunabilecek misin deyince o çok üzülüyor dua eden zat ve diyor ki lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Çok dikkatli dinleyin. Burası sizin şu anda yaşadığınız hadiselere çözüm getirebilecek bir nezaket. Hazreti Mevlana'yı 700-800 sene evvel yaşamış, günümüzde hiç alakası yokmuş gibi zanneden insanlara tokat gibi bir beyittir bu beyitler. O kimse Hazreti Davud Aleyhisselam böyle söyleyince secdeye kapanıyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Diyor ki ya Rabbi şu benim gönlüme düşürdüğün ateşi Davud Aleyhisselam'ın da gönlüne düşür. Anlasın benim ne kadar içten sana niyaz ettiğimi ve dua ettiğimi. Anlasın da bu meseleyi adilane çözsün. Tam bu sırada zaten kalp ehli olan Hazreti Davud Aleyhisselam'ı bir titreme alıyor. O rızık talibi olan dua eden zatın ahu enini peygamberi sallıyor. Arkadaşlar, burada dikkat edeceğiniz mevzu şudur. Bakın, bu duası kabul olan zat şöyle demiyor dostlar. Ya Rabbi şu Davut'u da perişan eyle. Şu benden sığırını talep eden adamın evine ateşler düşür. Ocağını söndür demiyor, ayağını kaydır demiyor. Ne diyor bak, Allah ehli olan adamın ettiği dua şeklini anlatıyor Hazreti Mevlana. Diyor ki ya Rabbi, bana adaleti verecek olan kişilerin kalbine sen bunu düşür. Yine adaleti onlar kaim kılsın. Yani ben onların mülklerinde, onların tasarruflarında, onların idaresinde, ben kendi başıma benim saltanatım bilinsin, kadri kıymetim bilinsin diye uğraşmıyorum. Seni bilsinler. Sen bilindikten sonra benim bir derdim yok. O zaman ya Rabbi, sen Davud'un kalbine bunu düşür de adalet merciinde olan kişi ne yapsın? O muhakemesini yapsın. O bunu muvaffak olarak icra etsin diye dua ediyor. Bir Allah adamının söyleyebileceği sözlerle Allah'a yalvarma şeklini Hazreti Mevlana bu şekilde izah ediyor. Bakın dostlar, Allah adamlarında, evliyaullah'ın nutuklarında hiçbir zaman sitem yoktur. Ne Allah'a sitem vardır, ne kullara sitem vardır. Allah adamı olan, Allah için dua eden insanların pazarı Allah'ladır. Onlar anlayışı da, idraki de, muvaffakiyeti de Allah'tan isterler. Kullara bel bağlamamışlardır. Ve onlar, ya Rabbi sen bizi kullukta muvaffak eyle. Ya Rabbi başımızdaki insanları da kullukta muvaffak eyle diyerek dua etmişlerdir. İşte buna dikkat çekiyor Hazreti Mevlana. Ve Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kıssasında geçen bu şekil üzere Davud Aleyhisselam'ı bir titreme alıyor, fark ediyor. Allah Teala o samimi kulun İçinden ahu enin etmesiyle beraber Davud Aleyhisselam'ın kalbine ilham ediyor. Bakın Davud Aleyhisselam ne yapıyor? Davud Aleyhisselam buyuruyor ki bana biraz mühlet verin. Ben bir namaz kılayım. Şöyle biraz uzdete çekileyim. Rabbimden sual edeyim. Namazla bu işi çözmeye çalışayım diyerek Hazreti Davud Aleyhisselam mühlet istiyor. Mühlet isteyip geldikten sonra Davut aleyhisselam herkesin karar beklediği o vakitte çıkıyor geliyor. Ve halkı feverana veren, halka karşı mazlummuş gibi gözyaşı döken sığır sahibine herkesin önünde Hazreti Davut aleyhisselam şunu söylüyor. Ey adam, ey sığır sahibi olduğunu söyleyen kişi, sığır benimdir, sığırıma dokundunuz, benim olan sığırımı nasıl kurban edersiniz diye sen feryat ettin, halkı da galeyana verdin. Geldin bir de benden adalet istedin, adalet istemene ve isteyişine beni de alet ettin, peygamberi de kullandın. Peki, şimdi sana hükmümü söylüyorum. Hemen sen bu sığırı bu adama helal et. Adam şaşırıyor. Yahu ben ellerimle kazandığım, gayret ettiğim sığırımı şimdi bu adama helal mi edeceğim? Hazreti Davut aleyhisselam diyor ki sesini kes, hiç ses çıkartma, hemen bu sığırı helal et, kendin de buradan sıvış, kaç çabuk, kaç. Diyor ki ya Davut, ya sen nasıl adalet sahibisin? Ya senden bu beklenir miydi? Başlıyor yine feryat etmeye. Halk da şaşırıyor. Bu sefer Davut aleyhisselam şöyle söylüyor. Bak şimdi sen dinlemedin sözümü. Sana bir teklifim daha var. Sen bu adama malını da ver bakayım. Malını da ver bu adama. Ya Davut sen ne söylüyorsun? Hazreti Davut aleyhisselam adamı yine susturuyor. Peki çok konuştun. Sen şu hanımını çocuklarını da bu adama hizmetçi olarak ver bakayım. Malının, mülkünü, her şeyini bu adama ver ve aklın varsa bir dakika daha burada durma git. Bu sefer halk da feryat etmeye başlıyor. Ya Davut sen ne yapıyorsun? Ey peygamber, adalete sığar mı? Ya nasıl yaptın? Bu adam bak bunun sahibiydi, elinden alıyorsun. Bu sefer Hazreti Davut aleyhisselam diyor ki peki adalet mi istiyorsunuz siz? Şu sığır sahibi olduğunu iddia eden adamın ellerini bir bağlayın bakayım. Bağlıyorlar. Hadi bakalım yürüyün, şehrin dışına çıkacağız. Biliyor musunuz şu tarlaların kenarında büyük bir ağaç vardır. 100 yıllık bir ağaç, dalları kocamandır, meyveleri bir sürüdür, gölgeliktir. Evet diyorlar, oraya doğru gidiyoruz. Oraya doğru geliyorlar. Hala o elleri kelepçeli olan haklıymış gibi feryat ediyor. Benim gibi bir insana bunu nasıl yaptınız? Ben sadece kendi derdimde bu sığırımın peşinde gidiyordum da beni de böyle şey düşürdünüz, şudur budur söyleniyor. Halkta söyleniyor ama Davut aleyhisselam o ana, o zamanın emiri. Yani artık yani pek fazla da göze alamıyorlar. Neticeyi bekleyecekler. Davut aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz dostlar? Şimdi diyor size anlatayım. Rabbim bana gösterdi. Bu alçak adam, bu ben sığırın sahibiyim diyen bu alçak adam var ya, alçak. Bu halkı birbirine katmış olan adam var ya. Bu aslında zalim olup da mazlumu oynayan herif var ya. Seneler evvel bir kişinin yanında köleydi. O kişinin yanında köle olarak bulunuyordu. Onu zehirledi. Onu öldürdü. Karısı, daha doğrusu onun esiri de hizmetlisi de bu adama yardımcı oldu. Bu adamı öldürdü, bu ağacın altına gömdü. Bu ağacın altına gömdükten sonra da kabuslar görmeye başladı. Kabuslarında öldürdüğü kişi devamlı karşısına gelip kanını istiyordu. Bu uğursuzluk olarak gördüğü bu durumu izale etmek için üzerinde ismi yazdığı bıçağını, yani adamı da öldürdüğü bıçağı tekrar bu mezarı kazarak sahibinin yanına attı. Şimdi kazın burayı, kazın. Buradan bu adamın öldürdüğü kişiyi ve cinayet silahını bulacaksınız diyor Hazreti Davut aleyhisselam. Kazıyorlar, çıkartıyorlar. Adamın üstünde ismi yazılı olan bıçağı da cinayet aletinde buluyorlar. Hazreti Davut aleyhisselam şimdi şunu söylüyor dostlar. Buyuruyor ki işte bu adam var ya, bu öldürülen adam. Evet, bu öldürülen adam, kapısına sığır gelip de dua eden kişi var ya, evet onun dedesidir diyor. O dua eden adamın dedesi çıkıyor o katledilen kişi. Şimdi senin ne kadar mülkün, ne kadar malın varsa esas sahibi bu adamdı. Allah sana yardım etti. Sessiz sedasız sen bu sığırı kurban etmekte kurtulacakken sen sesini yükseltmeye başladın. Bu sefer yaptığın bütün terbiyesizlikler ortaya çıkmaya başladı. Bütün herzeler ortaya çıkmaya başladı. Şu kadarını vermekle kurtulacaktın. Yok, sen yerinde durmadın. Nasıl olur? Benim malım, benim bir şeyim, nasıl böyle insafsızlık edersin diye sen tabak açtın. Dava güttün. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın otoritesini ve halkın Hazreti Davud Aleyhisselam'a karşı olan şeyini, ayrıca bununla kalmadın. Duayı, imanı küçümseyerek ve kullanarak sen hak arayışında bulundun. Şimdi bunun hesabını ver diyerek Hazreti Davud Aleyhisselam davayı feshediyor. Al işte adalet diyor. Adalet mi istiyorsun? Buyur sana adalet. Mesnevi kıssası, Mesnevi'de daha doğrusu bu kıssa 50-60 beyit içerisinde işlenir. Ve fakat çok mühim bir meseledir. Çok önemli bir meseledir. Bendeniz bunu sizin bu 9900'lerden başlayan 10.000 olarak bakın. 10.000'lerden başlayıp 10.100'e kadar, 10.150'lere, 200'lere kadar devam eden bu kıssayı okumanızı tercih ediyorum. Şimdi herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kaç dakikamız var Hüseyin? Evet. Hikem Atayiye'den şu sözle bitirelim. Hem de programın başındaki konuyla da mevzumuzu tamamlamış olalım. Evet. Ente ila hilmihi iza ata'tahu ahvacu minke ila hilmihi iza asaytahu. Sen Allah Teala'nın hilim sıfatını, halim oluşunu düşünüyor ve tefekkür ediyorsun. Allah halimdir diyorsun. Ve Allah'a isyan ettiğinde, Allah'a karşı günah işlediğinde Allah Teala'nın hilmiyetini düşünüyorsun da ibadet ederken Allah'ın hilmiyetini hiç düşünmüyorsun. Aynı Settar ismi şerifi gibi. Sen ona itaat ederken söz şöyle. Ente ila hilmihi iza ata'tahu ahvacu minke ila hilmihi iza asaytahu. Sen onun hilmine muhtaçsın. Ne zaman muhtaçsın? Çok muhtaçsın. Ne zaman? İbadet ettiğinde. Sen ona itaat ve ibadet ettiğinde onun hilmine daha çok muhtaçsın. Neden daha çok muhtaçsın? Ona isyan ettiğin zaman onun hilmine muhtaçsın ya. Ona isyan ediyorsun. Ona karşı günah işliyorsun. Onun hilmine muhtaçsın ya sen. Aslında ona itaat ettiğinde, isyan ettiğinden daha çok ona muhtaçsın sen. Neden? İtaatin de, idrakin de, amelin de asla o mabude, yegane, vahid ve ehad olan Hazreti Allah'a layık değildir. Öyle teşekkürler vardır ki bazen küfürden de ağır olabilir. Allah Teala Kur'an'ı küçümseyenlere evlâ leke fe evlâ feveylun buyurduğu gibi yazıklar olsun, canı çıksın, hay geberesice diye hitapta bulunduğu gibi namazı da yalap çap kılan, namazı angarya olarak kılan, güya itaat ediyormuş zannıyla veyahut namazı kılıp da itaati tamam zannedenler aslında adı Allah Teala'nın gadabını celbederler. İsyan eden bir adamın gadabına, Allah Teala'nın gadabına maruz kalması gibi. O zaman kul muhtaçtır. Neye? Bir kere Allah'a muhtaçtır. Ama Allah'ın hilmiyetine muhtaçtır. Halim oluşuna muhtaçtır. Niçin? Bu ibadetle, bu itaatle Allah'a vazifesini yaptım zannetmek Allah'a günah işlemekten daha büyük bir kabahat değil midir? Allah halimdir. Allah Teala onu hilmiyle, hilmiyetiyle, settariyetiyle ve Allah'lığıyla onu affeder ve doğru yolu bulması için ona fırsatlar halk eder. Bu sözleri tefekkürle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Sürçülisan ettiysem Cenab-ı Hak affeylesin. Farkında olmadan sizlere karşı ses tonumu yükselttiysem sizler de affedin. Cenab-ı Hak kusuru küsurumuzu affı setreylesin. Settariyetiyle, hilmiyetiyle bizlere muamele eylesin. Ama en önemlisi, kendisinden razı olan ve kendisinin de razı olduğu kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfurke ve etubu ileyk, ve salli ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.